Ayrım 16. Merhaba Söğüt. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 233. 6. Bölüm. Ertuğrul eğitti. Uğurumuz cenge uğradı. Erlik oldur, kim mağluba yardım idebüs. İslam leşkeri bozulmaktayken geri dönmek maslahata mutabık düşmez. Hızır gibi bun deminde biçarelere medet yitşüp desgir ılavuz. Bayatlı Hasan, Cam-ı Cem Ayin. Tepir Bey başından hiç çıkarmadığı tuğulgasını sağ elinin baş ve şehadet parmaklarını büküp açarak tınlatırken celallendi. Haylidir vaziyetlerini değiştirmeden karşısında oturan üç kişiye bir daha baktı. Ortadakinin yüzü cin gibiydi. Taze tıraşlı koca kafası parıl parıl parlıyordu. Çenesinin hemen altından başlayan yara izi yağlı katmerleri çirkince büzüp gömleğinde kayboluyordu. Şişmanlığına bakınca insan hantal bir şey zannederdi ama hiç de öyle değildi. Yeri geldiğinde bir çekirge kadar çevik olabiliyordu. Saçını uzatmamaya, başına da bir şey örtmemeye andı vardı. Tepir Bey bunun hikayesini Yapku adlı bir Moğol'dan duymuştu. Günahı anlatan başına, güya ki bu cin yüzlü, dazlak başlı şişman Moğol, vakitlerin bir vaktinde civanca yiğitmiş. Moğol oluşuna bakmadan bir yörük kızına gönül bağlamış. Gel gelelim kızın gönlü, belki peri padişahının oğlunda, belki de sırma saçlı, altın gözlü beyoğlunda, belki de hiçbirinde değil, kendinde. Olur ya, demiş Yapku, gönül bu. Huma kuşlu şahlar şahına kapılmaz da Yörük Dağı'nın mor tepesindeki çulsuz çobana kapılır. Velhasıl şu dazlak başlı sarı yüzlü salgur noyana kızın gönlü tutmamış. Tutmamış ya, salgur noyan öyle kolay vazgeçicilerden değil. Varmış kızın katına. Dinin dinim, aşiretin aşiretim olur. Mongolluktan da salgur noyanlıktan da vazgelirim, senden vazgelemem demiş. Kız Vaveyla'yı basaraktan kaçmış. O zamanların zamanında salgurun başı şimdiki gibi dımdızlak değil. Moğol noyanlarının adeti üzere başı sadece önden tıraşlı ama arkadan koca bir örgüsü var ki belini dövmekte. Ne çare, kıvrımlı saç örgüsü dahi kâr etmemiş, kız savuşmaya durmuş. En büyük şamanlara and olsun ki seni bırakmam diye böğürerek düşmüş ardına. Salgur noyan atlı, kız yaya. Lakin kız yaman koşucu. Koşucu ki yörük atları yetişemez. Yine de salgur noyanın Moğol kırması, küçük Asya atı kızı kıstırmış kayalıkta. Davranmış, ya karım olursun ya da ölürsün diyerekten. Yörük kızı sıyırmış belinden hançeri bastırmış. Yaklaşma kıyarım tehdidini. Noyan duraklamış önce. Ardından düşünmüş ki yörük kızı aklınca tehdit savurup savuşmayı kurar. Fırsat bu fırsattır. Yakalamaya hazırlanmış ki yeri göğü birbirine katan bir Hazreti Ali narası duyup kas katı kalıvermiş. Şaşkınlıktan küçük dili genzinde bakınırken bir atlının tozu dumana katıp yaklaştığını görmüş. Az sonra yüz yüze gelmişler. Derken göz göze ve ardından kılıç kılıca. Salgur noyan kılıç ustası ve lakin karşısındaki de çetin ceviz. Bakınca gencecik toy bir delikanlı fakat kılıç kullanmasına diyecek yok. Salgur terler, salgur bocalarmış. Delikanlı da yüklendikçe yüklenir. Bir yandan da kıza korkma bacı dermiş. Bu Mongol kafirini haklar aklamaz seni obana götürür teslim eylerim. Yörük kızının salgur noyana bir türlü akmayan gönlü, şahan bakışlı, civan boylu, katı yaylı, aca tozlu, sırmalı erkeş derisinden kürklü ve böklü kayı yiğidine akmış. Tokiş, düello, dövüş uzadıkça bir kıyıya ilişip delikanlının zaferi için bildiği bütün duaları etmeye başlamış. Duanın sonunda başını çevirip baktığında hey ki ne görsün. Moğol'un çene altına kayı yiğidi nasıl bir mahir kılıç çalmışsa göğüs kafesine kadar yarmamış mı? Şükür secdesine kapanmış. Moğol kaçıp kız şükür secdesinden kalkmış ki kayı yiğidi kılıcının ucundaki kanı silmekte ve sevimlice de gülümsemekte. Birden onu masum yörük kızlarını bin türlü beladan koruması için Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne gönderdiği insan suretinde meleklerden belleyip "Hay kurban yiğit, ocağına düştüm, beni koru" demesiyle delikanlının sorması bir olmuş. Aşiretin yakında mı? He demiş yörük kızı. Hemence şu ovaya konmuşuz. Anamın zoruyla böğürtlen toplamaya çıkmışım ki o kötü Mongol beni izleyip bereket sen yetiştin de canımla bile namusumu kurtardın. Sen namusunu kendin de kurtarırdın ya, bunun için galiba canından geçmeye kararlıydın. Hançeri kendi ciğerine saplamayı kuracağına kötü Mongol'un yürek yağı budur diyerekten saplamayı akıl etmedin mi hay yörük kızı? Ettim demiş yörük kızı. Beni öyle kolay kolayına candan geçici mi belledin? Elimdeki hançeri alırdı belki o zaman. Ne yapardım bakalım diye sormuş kayılı yiğit. Genç yörük kızı urbasından iki tarafı keskin, ipince, sipsivri ikinci bir hançer çıkarıp güneşte parlataraktan ''Aha bunu kullanacaktım, ne belledin?'' demiş. ''Biz bugüne bugün yörük beyinin kızıyız. Ya sen hangi boyun beyisin?'' Delikanlının gülüşü genişlemiş. ''Henüz Kayı beyinin küçük oğlu Ertuğrul'uz. Allah'ıma şükür bey olmamıza daha vakit var. Ömrü uzun olası Gündüz Alp Bey babamızı Mevla başımızdan ayırmasın. Takıl peşime de babana gidelim.'' Yürüyüp gitmişler. Ama salgın oyan avından kolay vazgeçeceklerden değil ki, yaralı haliyle kaçar gibi yapıp kayaların arkasına yatarak bir yandan yaralı gerdanının kanını durdurmaya çalışırken bir yandan da diş çaka çaka bütün konuşulanları dinlemiş. Hepsini anlayamamış ya, anladığı kadarı kendine yetmiş. Anladıkları arasında kızı elinden koparan delikanlının Kayı Bey'i Gündüz Alp'in oğlu Ertuğrul olduğu da varmış. Zaten de bu kadarı ona yetmiş. Zaman geçmiş, lakin Salgurnoya'nın kini zamanla geçeceğine çoğalmış. Çoğaldıkça da andını tazelemiş. Ertuğrul denen Türkmen'den intikamımı alıncaya kadar başıma ne başlık değecek ne de saçım uzayacak. Düger Bey'i Teper'in uzunca kaçan göz hapsi Salgurnoya'nı rahatsız etmişti. İlk defa kımıldadı, sıkıntıyla gözlerini kırpıştırdı, başının dımdızdaklığını sıvazladı. Nihayet dayanamadı, sordu. Mesele nedir, bizi niye çağırdın Düger Bey'i? Tepir Bey incelemesini bitirmiş, Salgurnoya'nın içinin hala kinle dolu olduğunu görüp rahatlamıştı. Bakalım nam saldığı kadar yaman mıydı? Hele hele kayı boyunu karıştırabilecek derecede maharet sahibi miydi? Suali dayanamayıp sormuştu ya, yüzünde alaycı bir ifade vardı. Vereceği işi bilir gibiydi. Biliyorsa söylendiğinden daha yaman demekti. Kendisine Salgurnoya'nı anlatan Yapko üstüne basa basa her yerde gözü kulağı var ha demişti. Bir ata iki adam öldürecek kadar da mal tamahıdır ha. İşi ver güven, yalnız bir gün kılıcını boynuna geçirmeyeceğinden asla emin olma. Daima çok verenin yanındadır. Lakin iş üstündeyken çalıştığı kapıya ihanet etmez. Bu cihetten dürüstçedir. 100 kişisi filan varmış. 50 kadarı göz kırpmadan adam boğazlayan katillerden, 50 kadarı ise çeşitli kavimlerden meydana gelirmiş. İşine göre adam kullanır, mutlak surette neticeye ulaşırmış. Böyleyse eğer yandı gitti Ertuğrul Bey. Ağabeylerinin yüreğine öyle bir ateş düşürecek ki Abisgün denizinin bütün suyunu üstüne boca etseler sönmez. Hele bakalım dedi Tepir Bey. Lafı dolandırmak niyetinde değilim Salgurnoya'n. Namın dillerde boş yere dolaşmaz herhal. Diyeceğim şu ki kayı aşireti. Şurup içme bahanesiyle sözlerine ara verdi. Şurup tasını ağzına götürürken de Salgurnoya'nın yüzüne baktı. Ürktü bakar bakmaz. Gözleri irileşip kanlanmış, ağzı kinle büzülmüş, çenesini göğsüne doğru çektiğinden gerdanı daha da katmerleşip çirkin yara izi büsbütün meydana çıkmıştı. Gözlerini aşağılara kaydırınca yumruklarının sıkılıp açıldığını gördü. Daha da rahatladı. Kayıhan'ı duydukta kininin bilenmesi işini kolaylaştıracaktı. Onu çağırmakla doğrusu büyük akıllılık etmişti. Bu işi halletse etse Salgurnoya'n hallederdi. ''Şu Kayıhan boyu'' diye devam etti sözlerine. ''Kayıhan boyu beni rahatsız ediyor. Görülecek bir hesabımız da var aramızda. Gündüz Bey ölmeyle hesabımız kapanmadı. Neden dersen hesabımız oğlu iledir, Ertuğrul'la.'' ''Erdumrul'' diye homurdandı Moğol. ''Her neyse kimimiz Tuğrul diyoruz, kimimiz Dumrul. Ama aynı herifi kastediyoruz.'' İsterdim ki Gündüz Bey'in postuna büyük oğlan olaraktan Sungur Tekin otursun. Lakin Ertuğrul Tıfıl'ı küçük kardeş olmasına bakmadan beyliğe kurulmak için nice dolaplar döndürür. Arkasına birkaç kendini bilmezi takıp ağabeyine meydan okur. Duyduğum bildiğim kadarıyla Gündüz Bey'in büyük oğulları Sungur'la Gündoğdu eski topraklara dönme taraflısıdır. Varalım vatanımıza, hiçbir şey yapamazsak atalarımızın yurdunda ölürüz demektedirler. Bana sorarsan da yerden göğe haklıdırlar. Bu zamanın zamanında kayı boyu Diyar-ı Rum'a gidip ne edecek? Kayıplara karışır da ağlayanı bile kalmaz. Ben komşularımın iyiliğini düşünürüm. İsterim ki Kayıhan boyunun başında akıllı ve de yiğit bir bey bulunsun. Böyle Ertuğrul gibi aklı bir karış yukarıda tıfıllar, Dündar gibi bebeler, kendi başlarını belalara salmakla kalmazlar, etraflarına da bulaşırlar. Ertuğrul'un ağabeylerinden ve dahi kayı boyundan sana ne diyeceksin, öyle ya? Demem diye homurdandı Salgur Noyan. Ben bu cins sualler sormam. İşin arkasında ne olursa olsun meraklanmam. Yalnızca işi öğrenir, aklıma yatarsa yaparım. Karşılığını alır, savuşurum. Aklıma yatmazsa dobra dobra söyler, yine savuşurum. Kimseye de tek kelime etmem. Çok iyi, bak buna memnun oldum derken sırıttı Dülger Bey'i. Lakin ben yine de birazını anlatmak isterim. Açıkçası Kayıhan boyuna Sungur Tekin Bey olmalıdır. Kendime Ertuğrul gibi dik başlı komşu istemem. Sungur Tekin beyliğe yanık. Lakin Ertuğrul'un taraftarları fazla sanıp seslenemez. Gücün güç yettirememekten korktuğu için baş çıkaramaz. Beylik benim hakkım diyerek ortaya yürüse yaşlılar töreye bağlıdır. Türkmen töresine göre beyin beşesi, büyük oğlu bey olur. Ertuğrul'un etrafında sadece gençler var. Şayet ihtiyarlar bir tarafa çekerse gençler öbür tarafa çeker ve Kayıhan aşireti dediğin ikiye belki de üçe bölünür diye sözünü kesti Salgur Noyan. Bölününce gücü tükenir, soluğu kesilir, ya kendiliğinden canını teslim eder yahut bir vuruşta işi bitirilir. Ganimeti de ele geçer. Bildin mi? Tepir Bey derinden derine Salgur Noyan'a baktı. Bu kirli tebessümü sanki her bir şeyi apaçık bildiğinin deliliydi. Yahut aklından geçenleri bir tamam okuduğunun. Hayır, hayır diye atıldı telaşla. Bizim malda mülkte gözümüz olsa dünyanın malını yığar da üstüne çökerdik. Halbuki doğru dürüst birkaç sürümüz bile yok. Oysa Kayıhan'ın sürüleri bol. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Bir zenginlendiler ki sorma gitsin. Neyse, mevzuya dönelim. Şimdi beylik Sungur Tekin'in hakkı. Hakkı ya, Ertuğrul gençliğine ve dahi gençlerine güvenip beyliği gasp etme davasında. Güya ki babası onu vasiyet etmiş. Yalan. Yalanın çatal kuyruklusu hem de. Vaka Gündüz Bey sağlığında bazı işleri Ertuğrul'a ısmarladı. Hatta bazı komutanlık da ettirdi. Fakat bey olup da oğluna komutanlık ettirmeyen mi var? Maksat alışmasıdır. Belki büyük kardeşleri ölür mölür de kazara beylik ona kalır. Tedbirinden ötürüdür. İnsan bu kadarını anlamayıp vasiyetli olduğunu nasıl iddiaya kalkar anlamam. Ertuğrul kalkıyor. Duyduğum bildiğim şu ki beyliğe kurulma niyetinde. Sungur Tekin'e Kayı aşireti beyliğini yar etmeyecek. Sungur Tekin pısırıklık etmese de kardeşinin önüne kaya gibi bir dikilse mesele kalmaz. Eminim geleneklere bağlı ihtiyarlar Sungur Tekin'in beyliğini desteklerler. Hele birkaçına bu işin böyle olması lazım geldiği telkin edilirse, hele Ertuğrul'un babadan vasiyetli olmadığı söylentisi çıkarılırsa. Bildiğim kadarıyla Oğuz dilini çok iyi konuşan adamların da varmış, doğru mu? Doğru, duyduklarının eksiği var, fazlası yoktur. Adamlarım öyle tunturaklı konuşurlar ve karşılarındakine öyle tesir ederler ki, yanlarında Horasan ermişleri kekeme kalır. Bu tarafı hiç merak etme. İhtiyarların ve dahi Sungur Tekin'le Gündoğdu'nun ağzından girer, burnundan çıkarlar. Bundan eminim. Gerçi ihtiyarları kandırmayı biraz denedim. Adamlar gönderdim yahut kayı içinden adamlar buldum. Sırıttı. Bir elin beş parmağı dahi birbirine benzemezken bir aşiretin bütün insanları benzeşebilir mi? Hırlısı hırsızı, doğrusu eğrisi, haini sadıkı olur elbet. Ama itiraf edeyim, haini en az olan boy hangisidir dersen yine de kayı boyudur derim. Onca gayrete rağmen bula bula 10 it kopuk bulabildim koca Kayıhan'da. Onlar da tam kayılı sayılmaz. Oradan buradan aralarına karışmışlar. Bir çalışma yaptığımı söylemek istiyorum. Gündüz Bey öldü öleli bu işin arkasındayım. İntikamımı mutlaka alacağım. Son cümle ağzından çıktıktan sonra pişman olup avucunu dudaklarına bastırdı ya, iki dudak arasından çıkan sözleri geri getirecek hiçbir kuvvet yoktu. Olan olmuş, intikam peşinde olduğunu ağzından kaçırmıştı. İntikam duygusunun sebebini de söylese miydi acaba? Hayır, söyleyemeyecekti. Varsın ne isterse onu düşünsündü. Bir Moğol'a hesap vermek zorunda değildi. Zaten Kayı Boyu'nun zenginliğini kıskandığını söylemişti. Gayriye kala kala Gündüz Bey'e karşı duyduğu derin kin kalıyordu ki söylese Moğol Noyanı'nın buna kahkahalarla güleceğinden emindi. Belki de tutar bu kadarcık şeye kin bağlamanın doğru olmadığını bile söylemeye yeltenirdi. Nereden bilebilirdi bu kini yıllar yılı taşıdığını, kendisi içinde ifade ettiğini? Gündüz Bey'le bir geçmişi vardı ki hatırladıkça yüzü buruşur, içip içip sızmak gelirdi içinden. Bir vakitler delikanlılık çağında iki aşiretin gözü önünde cirite tutuşmuşlardı. Bir bayram günüydü ama aradan o kadar zaman geçmişti ki Ramazan bayramı mı, Kurban bayramı mı olduğunu hatırlamıyordu. Kapışmışlardı lakin kısa zamanda yıkılmıştı. Gündüz Bey'e yenilmişti. Bu yüzden babasından iyi bir takaza yemişti. O günden sonra nerede Gündüz Bey'le karşılaşsa, nerede Kayı aşiretine mensup birini görse intikam hissi köpürür, ciritte attan aşağı yuvarlandığı günün rezilliğini o günün tazeliğinde tekrar yaşardı. Gündüz Bey'in ölümü yüreğini soğutacağı yerde iştahını kabartmıştı. Fırsat bu fırsattı. Gündüz Bey'in oğullarını birbirine düşürebilir de Kayı Han aşiretini bölebilirse hem ganimetin bir kısmına konacak, hem de gecikerek de olsa intikam andını yerine getirmiş olacaktı. Ondan sonra iş Gündüz Bey'in mezarına gidip, "Hey Gündüz, intikamım geç oldu, güç oldu ama sonunda aldım. Kemiklerin sızım sızım sızlıyor mu bakalım?" diye sormaya kalırdı. O an hayatının en zevkli anı olacaktı. Gözlerini yumdu, intikam anının zevk deryasına daldı. Bütün her şeyi unuttu. "Hey Gündüz," diye mırıldandı. "İntikamım geç oldu, güç oldu ama sonunda aldım. Kemiklerin sızım sızım sızlıyor mu bakalım?" Gözlerini açınca Salgın Noyan'ın alaycı bakışlarına toslayıp kızardı. Bu adamın karşısında kendini küçülmüş görmesi neyin nesiydi acaba? Bedeninin haşmetinden mi, gözlerinin çelik parıltısından mı, gerdanının katmerini dişsiz ağzı gibi büzen kılıç yarasından mı, yoksa aklından geçenleri okuduğu düşüncesinden mi, kestiremiyordu. Adamda bir tuhaflık vardı ki koca Düger Bey'ine söyleyeceğini şaşırtıyor da söylemek istemediğini söyletiyordu. Son mırıltısını da duymuşsa ondan saklayacak hiçbir şeyi kalmamıştı. Gözlerinin alaycılığından duyduğu anlaşılıyordu. Yoksa kendisine bu hissi vermek için mahsustan mı öyle bakıyordu? En iyisi her şeyi açık açık söylemekti. Böylece kafasından geçenleri okuduğu inancıyla rahatsız olmaktan da kurtulurdu. "Senin anlayacağın Salgın Noyan, Kayı Han'ın Ölü Bey'i Gündüz Alp'le bir geçmişimiz var. Çocukluğumuzdan beri birbirimizi sevmeyiz. Bir ay kadar önce öldü ya, yüreğimizin kini dipdiri durur. Hala uykularımız kaçar. Sen intikam hissi nedir bilirsin değil mi?" Bilmez olur muydu hiç? Bilirdi. Hem de şu Düger Bey'inden iyi bilirdi. Çünkü kendisi de bir intikamın arkasındaydı. İntikamının düğümü de Ertuğrul'du. Ertuğrul devrilmeden intikamı alınmış saymayacaktı. İntikam hissi bir kızgın demirdi. Her hatırlayışta insanın yürek yağına değip cızırdatır. Tepir Bey memnun memnun güldü. "İyi dedin. Tamı tamına tarif ettin hissettiklerimi. Şimdi ben her hatırlayışta cızırdayan yüreğime merhem aramaktayım. Merhemi buldun belli Düger Bey'i. Yalnız bu hengamda Ertuğrul'u kendime istiyorum, tamam mı?" Düşünmeye gerek görmeden cevap verdi. "Senin olsun, canın ne çekiyorsa yap." "Öyleyse anlaştık." Salgın Noyan gerdanını çekiştirip bir zaman gözlerini kırpıştırdı. Sonra birden doğruldu, sağ elini yumruk yaparak göğsüne vurdu. "Anlaştık Tepir Bey, bana birkaç hafta yeter. Öyle yaman bir kargaşa çıkaracağım ki sen bile şaşıracaksın." "Birkaç hafta mı? Sadece birkaç hafta ha?" "Mümkünü yok, Birkaç haftada aşireti bile tanıyamazsın. Adamların aşiret içinde en az birkaç ay kalmalı. En az, anladın mı? Salgın Oyan dişlerinin arasında tısladı. Sen onun orasına karışma, bana da emir vermeye kalkışma. Birkaç hafta dedimse bildiğim olduğu için dedim. Aklın uçmasın diye birazını anlatıvereyim istersen. Sungur Tekin vesvese tutkunudur. Kendi gölgesinden ürker. Gece yarısı kamalı biri çadırına girip canına kastetmiş gibi yapsa, sonra yakalansa, güya kim ecel korkusundan dile gelip beni tutan Ertuğrul'dur dese ne olur bakalım? Ne olsun, tabii Ertuğrul inkar eder. Edecek, lakin zoraki onu tutanların içine dallı budaklı bir şüphe olsun girmeyecek mi? Girer girmesine. Ya Sungur Tekin, Ertuğrul'un bey olmak uğruna canına kastettiğini için için düşünmeyecek mi? Düşünür düşünmesine. Sonra bir gün yahut bunun ertesi günü bir başkası Gündoğdu'yu uçurumdan atmaya kalkışsa, aşiret iyiden iyiye telaşlanmayacak mı? Dur yavaş Salgın Oyan, aklım karıştı. Yoksa bu fedai de yakalanıp kendisini tutanın Ertuğrul olduğunu mu söyleyecek? İyi bildin, tas tamam öyle olacak. Ya korkudan bülbül kesilip işin içinde bizim bulunduğumuzu anlatırsa? Derin bir endişeyle bu suali sormuştu. Kayı aşireti o zaman gelir canına okurdu. Aşiretini darmadağın ederler, beyliği de elinden alırlardı. Telaşın boşuna diye teskine çalıştım oğul. Bir kere işin içinde senin de bulunduğunu bu fedailer hiçbir zaman bilmeyecekler. İkincisi, besbelli ben sana anlatan yanlış anlatmış, iyi tanısaydın fedailerimden bir tekinin dahi benim öğrettiklerimin dışında söz etmeyeceklerini bilirdin. Afyonsuz hayat onlar için zaten ölümdür. Hayatlarına değer vermezler. Afyonsuz yaşamaktansa ölmeyi yey tutarlar. Afyonu da yalnız benden alabileceklerini bilirler. Neyse, sen o taraflara kafa yorma, gönlünü ferah tut. Köşende otur, canın çekerse uyu, istersen avlan. Benden iyi haberler bekle. Birkaç hafta içinde ha? Belki birkaç hafta da sürmez de birkaç güne sığıverir. Gönlünü ferah tut dedik ya. O da bunu yapmaya çalışıyordu. Ama kolay mıydı gönlünü ferah tutması? Koskoca kayı boyunu karşısına alıyordu. Ertuğrul gibi biri şu yaptıklarından bir tekini öğrenecek olsa, oho, gelir kimse ardına takılmasa bile yek başına gelir de hançeri gırtlağına basıp ve hey sefil, Türkmenin Türkmen'e kini olsa dahi araya Mongol çudarını koymaz, yiğitçesine gelir intikamını kendi alır diyerekten salavatsız boynunu koparırdı. Sungur Tekin'den çekinmiyordu. Gündoğdu'dan da çekinmiyordu. Dündarsa daha küçük sayılırdı. Ama şu Ertuğrul yok muydu? Babasına bile rahmet okutacağı benzerdi. Ne yapıp yapıp Kayı Han Bey'i olmasını önlemeliydi. Fakat bu Moğol neden bu kadar kendinden emindi? Sanki her şeyi halletmiş de neticeyi bildirirmiş gibi rahattı. Besbelli böyle işlere alışkındı, umursamıyordu. Zaten kendi canını değil adamlarının canlarını tehlikeye atıyordu. Rahatlığı buradan gelme miydi? Yok, hayır, icap ederse kendi canını da ortaya koymakta tereddüt edecek birine benzemiyordu. Yapko eksik bile anlatmıştı. Bu Moğol Yaman'ın Yaman'ıydı. Kayı boyunun hakkından gelse gelse bu gelirdi. Martoloslarım, kayı aşiretinin çok yakında göçe kalkacağını bildirdiler. Elini çabuk tutmalısın Salgın Oyan. Birkaç hafta içinde halledeceğim. Daha başka söz ister misin? Birkaç hafta içinde ha? İnanılması ne kadar güçlü. Moğol'un iki yanında oturan fedailerine baktı, bal mumu kadar sarı suratları kıpırtısızdı. Geldiklerinden beri tek laf etmemişlerdi. Laf etmemeleri bir yana, kıpırdamamışlardı bile. Ne gözlerinde ne yüzlerinde bir değişiklik olmamıştı. Salgın Oyan bir işaret etse koca palalarını sıyırıp üstüne atılacaklarından emindi. Sana güvenim sonsuzdur dedi. Hadi bunu kutlayalım. Dışarı seslendi. Şarap gelsin. Salgın Oyan el tersiyle teklifi itti. Her şeyin sırası vardır Düger Bey'i. Önce işimizi halledelim, sonra hem içer hem konuşuruz. Tepir Bey nedense daha beter tedirgin oldu. Bu adamı çağırmakla, hele hele boş bulunup sırrını açmakla iyi etmediğini düşündü. Adam dediğini yapar da karşısına gelirse verdiğiyle yetinmeyecek, kim bilir başka neler isteyecekti. Belki de kayıdan elde edeceği ganimetin yarısını isterdi. Şimdi pazarlığa otursa mıydı acaba? Moğol buna çok kızardı herhalde. Onu kendisine tavsiye eden pazarlığı hiç sevmediğini, iş bitirince gelip isteği neyse söylediğini ve mutlak surette aldığını söylemişti. Bu durumda pazarlık edemezdi. Ama ya ödeyemeyeceği kadar yüklü bir fiyat isterse? Onu gördüğünden beri içini buruklatan korkuyu daha derinden duydu. Her şeyden vazgeçmenin doğru olacağını ilk defa düşündü. Yoklamaya karar verdi. Zaman çok az, öyle değil mi Salgur Noyan? Birkaç haftaya bunca zorlu bir iş sığmaz. Geç davrandık, belki başka sefere. Yeterli zaman var diye sözünü kestim oğul. Bana yeter de artar bile. Sen haberi bekle. İş istediğin gibi hallolacak. Fedailerine bir baş işareti verdikten sonra kapıya yöneldi. Kapıda bir an durup Tepir Bey'e baktı. Dudaklarında tehdit mi yoksa garanti mi belli olmayan bir gülümseyişle yüzüne baktı. Haberi bekle dedi sadece, çıktı gitti. Tepir Bey rahat bir soluk aldı, günlerce susuz kalmış gibi şarap tasına saldırdı. Adamın kendine güveni ve soğukkanlılığı ürkütücüydü. Doğrusu Tepir Bey de ürkmüştü. Bu zor işin üstesinden bir hamlede gelebileceğine bir türlü inanmak istemiyor, fakat kendinden emin tavrını hatırlayınca yamanlığını anlıyor ve kızıyordu. İçinde kızgınlıkla korku kol kola girmişti. Yarın öbür gün karşısına dikilip iş tamamdır, istediğinden âlâ oldu, ver bakalım hissemi derse ne cevap verecekti? Hele de olmadık şeyler istemeye kalkışırsa ne yapacaktı? Delinin biri olduğu ilk bakışta anlaşılıyordu. Kudretli, kuvvetli ve zeki bir deliyle karşı karşıya kalmak kadar büyük bir tehlike düşünülemezdi. Evet, kuşkusuz Salgur Noyan denen Moğol delisi kudretli ve kuvvetliydi. O nispette de tehlikeliydi. Sanki ne diye ona açılmış, ne diye uzun laflar etmişti. Kendi işini kendi görseydi ya, kolaydı sanki. Denemek şöyle dursun, düşünmekten bile korkmuştu. İşin ucunda Kayıhan aşiretiyle kapışmak vardı çünkü. Asıl göze alamadığı buydu. Duyulur da Kayı yiğitleri canını okumaya gelirler diye ödü kopmuştu. Sanki şimdi aynı şey olmayacak mıydı? Üstelik bela ikileşmişti. Bir yandan Kayılar, bir yanda şu Moğol'un delileri yüklenirse, şeytana külahını ters giydirmekle övündüğü kurnazlığı dahi işe yaramaz, yılan tutkunu gibi kas katı kalırdı. Düşündüğü şeyler gırtlağını kurutunca şarap tasını tekrar avuçladı. Bütün dertlerden kurtulmak vücuduyla birlikte beynini de uyuşturmasına bağlıydı. Hiçbir şey düşünemez, hatırlayamaz hale gelmeliydi ki ancak o zaman bir parça rahatlardı. Daha şarap gelsin diye homurdandı. Kör kütük olup sızana kadar içti. 16. ayrımın sonu sayfa 247.